Oturabilirsiniz. Bugün Romalılar 5, 1. ayetten 11. ayete okuyalım. Böylece imanla aklandığımıza göre Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı ile barışmış oluyoruz. İçinde bulunduğumuz bu lütfa Mesih aracılığıyla imanla kavuştuk ve Tanrı'nın yüceliğine erişmek umuduyla övünüyoruz. Yalnız bununla değil sıkıntılarla da övünüyoruz. Çünkü biliyoruz ki sıkıntı dayanma gücü Tanrı'nın beğenisi de umudu yaratır. Umut düş kırıklığına uğratmaz çünkü bize verilen kutsal ruh aracılığıyla Tanrı'nın sevgisi yüreklerimize dökülmüştür. Evet, biz daha çaresizken Mesih belirlenen zamanda tanrısızlar için öldü. Bir kimse doğru insan için güç ölür ama iyi insan için belki biri ölmeyi göze alabilir. Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor. Biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü. Böylece şimdi onun kanıyla aklandığımıza göre onun aracılığıyla Tanrı'nın gazabından kurtulacağımız çok daha kesindir. Çünkü biz Tanrı'nın düşmanlarıyken oğlunun ölümü sayesinde onunla barıştıksa barışmış olarak oğlunun yaşamıyla kurtulacağımız çok daha kesindir. Yalnız bu kadar da değil, bizi şimdi Tanrı'yla barıştırmış olan Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın kendisiyle de övünüyoruz. Rabbimizin kelamıdır. Evet, Ya Rab sen yüreklerimizi aç, zihinlerimizi aç, senin sözlerini anlamamızı sağla. Amin. Evet, bazıları kutsal yazıları kendi deneyimleriyle yorumluyor değil mi? İşte ben bunu tecrübe ettim, ben bunu yorumladım. Benim deneyimim, benim tecrübem kutsal yazıların ne demesi gerektiğini dikte eder diye düşünenler var. Aslında kutsal yazılar bizim deneyimlerimizi yorumlamamıza yardım etmeli değil mi? Tecrübelerimizi biz kutsal yazılara göre yorumlarız. Kutsal yazıları kendi tecrübelerimize göre yorumlamamalıyız. Ama deneyimlerin ve duyguların hüküm sürdüğü çok öznel, yani çok sübjektif bir çağda yaşıyoruz. Deneyim çok önemli. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Sen bu konuda nasıl hissediyorsun? Bana hislerini söyle. Üzerine odaklanma çok önemli değil mi? Özellikle günümüzde sadece gençler değil, herkes sen, önemli olan sensin, senin düşüncen önemli. Şimdi bir kutsal kitap çalışması yapıyoruz diyelim. İşte atıyorum Yuhanna'yı açtık. İşte Yuhanna'da bir yeri okuyoruz, bir pasajı okuyoruz. Ve burada bu konudaki hislerin neler, sen ne düşünüyorsun bu konuda acaba diye soruyoruz. İşte kişilerin düşüncelerini merak ediyoruz. Veya buna önem veriyoruz. Ama önemli olan bu değil. Endişemiz kutsal Tanrı'nın yargı kürsüsü önünde ruhlarımızın nesnel, yani objektif durumu değil. Bugün nasıl hissettiğimiz, Tanrı'nın varlığını günlük olarak nasıl deneyimlediğimizdir. İç huzurumuz dışımızdan gelmesi gerekirken biz bu iç huzuru kendi içimize girip içimizde arıyoruz. Pavlus bunun tam tersini söylüyor. Kendi içinize bakmayın. Sizin içinize o iç huzuru koyanın kim olduğunu Pavlus bizlere bu bölümde açıklıyor. Geri dönüp Luther'le Calvin gibilerini okuduğumuzda çok daha farklı şeyler görüyoruz. Onların dışarıdaki nesnel dünyaya ilişkin çok daha büyük farkındalıkla ve endişeyle baktıklarını görüyoruz. Hiç Martin Luther'in vaazlarını okudunuz mu veya dinlediniz mi? Bazı vaazları çevrilmiş. Calvin'in vaazlarının çevrildiğini zannetmiyorum ama okuduğunuz zaman ya şey diyorsunuz ya, bunlar epey böyle gelecekte olacak olaylarla ilgili veya Mesih'in dönüşüyle ilgili veya eskatolojiyle, son zamanlarla ilgili böyle insanları epey bir korkutuyorlar gibi geliyor okuduğunuz zaman. Veya biraz böyle ya dünyanın karanlık bir yer olduğunu falan anlatıyorlar bunlar. Amaç bu dünya değil diyorlar. Yani aslında tabii ki öyle. Söyledikleri de doğru. Ama biraz okuduğunuz zaman böyle işte hani lay lay lom, sevinelim, coşalım, her şey çok güzel olacak. Bu dünyada işte yemyeşil işte tarzında bir vaaz vermiyor Martin Luther veya John Calvin. Orta çağda yaşayan insanlar son yargıya ilişkin tasvirlerle ve vaazlarla iç içeydiler. Özellikle reformasyon döneminde bununla sıklıkla karşılaşıyoruz. Ve bu vaazlar epey etkiliydi. Çünkü tipik bir ortaçağ köylüsünün ya da bir işçisinin veya çiftçisinin yaşam koşulları bizim standartlarımıza göre berbat olsa bile inananlar kendilerini bekleyen şeylerden çok korkuyorlardı. Yani kutsal yazıların uyarılarını ciddiye alıyorlardı. Şimdi Jonathan Edwards'ın bir vaazını okumak isterseniz, Öfkeli Tanrı'nın Elindeki Günahkarlar diye bir vaazı var. Neredeyse 20 senedir. Hatta bizim internet sitemizde var değil mi? Evet, izmirprotestan.org'a girerseniz orada da bulabilirsiniz. Tabii bu Öfkeli Tanrı'nın Elindeki Günahkarlar gibi Tanrı'nın gazabını ve cehennemin gerçeklerini anlatan bir vaaz. O zamanlar çok etkiliydi, 1700'lerin sonlarına doğru. Çünkü cehennem ateşi ve cehennemdeki acılara ilişkin böyle tasvirler dinleyicide bir yankı uyandırıyordu. Bir doğru bir tepki uyandırabiliyordu. Bu nedenle günümüzdeki vaazlar duygularımıza ve tecrübelerimize odaklanıyor. Çünkü gerçekten de önemsediğimiz şey bizim böyle anlık yaşadıklarımız, anlık tecrübelerimizden ibaret. İzban'a bindiğinizde hemen hemen herkesin elinde bir telefon görüyorsunuz. Anlık böyle video izliyorlar. Bazen yanınızda oturan böyle birden gülmeye başlıyor. Yani bundan 20 sene önce, 30 sene önce herhalde şey derdiniz. Herhalde deli derdiniz ama bir kulaklık takıyor tabii. Anlık bir şeyler yaşıyor, anlık deneyimler yaşıyor, deneyimden deneyime koşuyor. Bazen geçenlerde bir arkadaşla buluştum, yüzüme bakamadı. Şöyle sürekli bir şekilde elde telefon, bir mesaj geliyor, işte, reklam gelmiş gibi. Artık dikkatlerimiz o kadar telefonlarımıza veya çevredeki reklamlara veya bizim dikkatimizi isteyen şeylere gidiyor ki anlık tecrübelerle yaşıyoruz. İnsanlar aklanma doktriniyle ilgili bir şeyler duymak istemiyorlar. Geçen Romalılar 4. bölümde aklanma doktrini üzerine çok durduk. Bugün de biraz aklanma doktrininin meyvelerine bakacağız. Hatta aklanmanın meyveleri diyoruz bugünkü vaazımızın başlığına. Yani bir şeyler, aklanma doktriniyle ilgili bir şeyler duymak istemiyor insanlar. Nasıl huzurlu ve mutlu bir yaşam sürebileceklerini istiyorlar. Hatta internetten araştırıp bakabilirsiniz. Kutsal kitaba göre yemek tarifleri. Kutsal kitaba göre rejim veya diyet nasıl yapılır? Kutsal kitap ekmeği nasıl olur? Gerçekten bazı ülkelerde yiyecek satılan yerlere gittiğinizde Hezekiel 4 ekmeği. Hezekiel 4'tü galiba değil mi? Hezekiel 4 ekmeği var. Yaratılış 1 ekmeği var. Bütün Hristiyanlar gidiyor böyle bu şeyleri alıyorlar. Çünkü üstünde bir ayet yazıyor. Yani kötü bir şey değil tabii ki bunu yapın ama bazı vaazlar da bunun üzerine, yani dünyada daha uzun, daha sağlıklı yaşamak istiyorsanız kutsal kitapta bahsedilen yiyecekleri yiyin tarzında vaazlar da var. Evet, tabii ki neyin gerçekten de önemli olduğunu bizim kaygılarımız belirlemiyor. Bugün Calvin ya da Luther bizi ziyaret edecek olsaydı benliğimizle bu kadar meşgul olmamız karşısında herhalde şaşkına dönerlerdi. Ve insanın yüreğinin her şeyden önce umutsuzca kötü olduğunu söylerlerdi. Calvin insanın yüreğiyle ilgili ne diyor? İnsanın yüreği put fabrikasıdır. Sürekli bir şekilde put üretir diyor. Evet, günahlarımızla yüzleşmeden, vicdanlarımızı temizlemeden ve Mesih'e iman ederek onunla doğru bir ilişki kurmadan Tanrı'yı tecrübe etmenin mümkün olmadığını anlatırlardı. Kardeşler, gerçekten de günahınızla yüzleşmezseniz, tövbe etmezseniz ve Mesih'e iman etmezseniz asla ve katiyen Tanrı'yı deneyimleyemezsiniz. İnsanın Tanrı'yı bulması imkansızdır. İnsana gerçek Tanrı'yı gösteren Tanrı'nın kendisidir. İsa Mesih'in ta kendisidir. Mesih olmadan kimse Tanrı'yı bulamaz. İsa Mesih dışında hiç kimse, İsa Mesih'e iman etmeyen insanlar Tanrı'ya inanamazlar. Tanrı'yı tanıyamazlar, Tanrı'yı deneyimleyemezler. Elbette buradaki en büyük hata sadece öznel ya da nesnel olana odaklanarak inancımızın bu iki yönünü birbirine zıt şeyler haline getirmek olur. Elçi Pavlus'un Romalılar 5'te bundan kaçındığını görüyoruz. Romalılar 4'te aklanmayı bizim dışımızda tarihte gerçekleşen nesnel bir gerçeklik olarak tanıttıktan sonra şimdi aklanmanın yaşamımızda ortaya çıkardığı meyvelere odaklandığını görüyoruz. Pavlus bu meyvelere odaklanıyor. Unutmayın, aklanmamız İsa'nın dirilişiyle garanti altına alınmıştır. Burada bu aklanmanın meyveleri olarak bize esenlikten bahsediyor. Sevinçten, umuttan ve barıştırılmadan bahsediyor. Tanrı'ya düşmanken, biz hala daha ona düşmanken o gelip bizim yerimize çarmıha gitti ve bizim yerimize öldü diyerek bu meyvelerden bahsediyor. Esenlik, sevinç, umut ve barıştırılma meyvelerinden bahsediyor. Gerçekten de Pavlus için kurtuluşumuzun bu iki yönünün, yani nesnel ve öznel yönünün kusursuz bir bütün içinde birleştiğini söyleyebiliriz. Nesnel gerçek, öznel bir tecrübeyle sonuçlanıyor. Ve bu da bizi tekrar bu tecrübenin bizim dışımızdaki temeline ilişkin bir düşünceye götürüyor. Hatırlayacağınız gibi aklanma, tanrısız günahkarın affedilmesi, Tanrı'nın yüreklerimizde hiç yoktan, yani ex nihilo'dan, bir hiçlikten bir yaşam yaratmasıydı, değil mi? Evet, aklanma nedir? tanrısız günahkarın affedilmesidir. Tanrı'nın yüreklerimizde yaşam yaratmasıdır. Tanrı hiçten yüreğimize yaşam verdi. Ölü olan yüreklerimize, taştan olan yüreklerimizi etten yüreğe çevirdi. Ölü bedenlerimizi canlandırdı. Aklanma budur. Aklanma Tanrı'nın affıdır. Aklanma ölümden yaşama geçiştir. İşte bu nedenle imanla kurtuluyoruz. İman kendi başına hiçbir değeri olmayan, yani kendi başına bırakırsak imanı hiçbir değeri yok. Yani hiçbir değeri olmayan bir harekettir diyebiliriz. Hiçbir değeri olmayan bir jesttir diyebiliriz. Bizim ölü ve zayıf olduğumuzu ve kurtaran Tanrı'ya tamamen bağımlı olduğumuzu gösteriyor iman. Tüm bunlar ölümü ve dirilişiyle Tanrı'nın doğruluğunu ortaya koyan ve bunu bizim doğruluğumuz haline getiren İsa Mesih'e bağlıdır. İmanı iman yapan Tanrı'nın kendisidir. İsa Mesih'in kendisidir. Evet ve gerçek esenliğin tek kaynağı bu büyük tarihi gerçektir. Yani çarmıh ve boş mezar gerçeğidir. Bu da gerçek esenliğin tek kaynağıdır. Bu nedenle imanla aklandığımıza göre esenliğe kavuştuk diyor Pavlus. Bunu tabii şöyle diyor. Böylece imanla aklandığımıza göre Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı'yla barışmış oluyoruz. Evet. Bu nedenle böylece Rabbimiz İsa Mesih sayesinde imanla aklandığımıza göre esenliğe kavuşuyoruz. Gerçek esenliğe imanla aklanarak kavuştuğumuzu söylüyor Pavlus. Aklanmanın başımıza gelen bir şey olduğuna dikkat edin. Yani biz aklanmayı elde etmiyoruz. Biz aklanmayı kazanmıyoruz. Pavlus'un burada kullandığı gramer edilgen bir fiil kullanıyor. Aklanmışlık diyor. Yani bizim geçmişte aklanmışlığımızdan bahsediyor. Yani bunu başkasının bizim üzerimizde uyguladığını söylüyor. Yani aklanmanın başımıza gelen bir olay olduğunu söylüyor. Esenlik ise bize verilen bir şey. Aklanmışlık başımıza gelen bir şey. Esenlik verilen bir şey. Aklanmış olduğumuz için verilen bir meyve. Bir armağan. Evet, Pavlus'un burada tanıttığı esenlik tamamen Tanrı'nın eyleminin bir sonucu. Çöldeki kayadan su akması gibi bu esenlik aklanmamızın kayasından akıyor. Evet, Mısır'dan çıkış 17'de Musa'nın kayaya vurmasıyla nasıl böyle su fışkırdıysa burada da yani nehir gibi su fışkırıp 2 milyon insana yettiyse çölde burada da aynı şeyi görüyoruz. Bu esenlik aklanmamızın kayasından akıyor. Dağlardan akan bir dere gibi akıyor. İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'da bir esenliğimiz var. Tanrı'da bir huzurumuz var. Tanrı'da bir rahatımız var. Artık bir şeyler peşinde koşturmuyoruz. Artık kör, sağır bir şekilde neyi aradığını bilmeyen, Tanrı'yı tanımayanlar, Tanrı'ya düşmanlar olarak koşturmuyoruz. Artık tamamen gözlerimiz görüyor, kalbimiz atıyor. Artık taştan yüreklerimiz etten yüreğe çevrildi. Duyuyoruz ve Tanrı'nın sözüne sahibiz. Tanrı'nın kutsal ruhu içimizde yaşıyor ve bu esenliği etkin bir şekilde yaşamamızı sağlıyor. Evet. ve bu esenlik Tanrı'ya erişim ya da onun huzuruna giriş anlamına geliyor. Evet, Pavlus Tanrı'ya erişimden bahsediyor. Daha önce Tanrı'ya bir erişimin olmadığından ama Mesih'in bu hareketiyle bizim artık düşman olduğumuz Tanrı'ya erişebilir durumda olduğumuzdan bahsettiğini görüyoruz. Evet, bu esenlik Tanrı'nın önünde lütufla karşılıksız bir armağan olarak verilmiştir. Pavlus'un sıklıkla bahsettiği iman ve lütuf arasındaki bağlantıya bir kez daha dikkat edin. Bu iki fikir birbirine kenetleniyor ve birbirini güvence altına alıyor ve birlikte hareket ediyorlar. Yani imanla lütuf. İmanla kurtuluş lütufla olmalıdır. İman bir iş değildir. İmanla kurtuluş lütufla olmalıdır ve lütufla kurtuluş iman aracılığıyla olmalıdır. İlahi lütuf ilkesinin kurtuluşumuzun tek temeli olmasını sağlayan başka bir araç yoktur. Yani şunu demek istiyorum. Lütufla kurtuluş sadece umutla değildir. Lütufla kurtuluş umutla değildir. Lütufla kurtuluş sadece sevgiyle değildir. Lütufla kurtuluş sevgiyle hiç değildir. Lütufla kurtuluş neyledir? Çok tekrar ettik. İmanladır, değil mi? Lütufla kurtuluş imanladır. İman sayesindedir. Lütufla kurtuluş sadece ve yalnızca imanladır. Ve Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla sahip olduğumuz esenlik ve Tanrı'nın huzuruna erişim, acıların ortasında bile yüreğimizdeki umut aracılığıyla bize sevinç vermeye devam ediyor. Evet, artık Tanrı'ya erişimimiz olduğu için onun huzuruna, yani Pavlus Tanrı'ya erişimden bahsederken Tanrı'nın huzuruna çıkmaktan bahsediyor. Coram Deo diyorlardı reformasyon döneminde buna. Tanrı'nın yüzünün önü anlamına geliyor. Tanrı'nın yüzünün önüne gelip Tanrı'ya övgüler sunabiliyorsunuz. Daha önceden sadece baş kahin en kutsal yere girebiliyordu. Ama biz artık bu erişime sahibiz. Hepimiz Mesih'in kanıyla kurtarılan, çarmıh sayesinde kurtarılan her birimiz onun huzuruna çıkabiliyoruz. Onun huzuruna bizi başkalarının çıkarması gerekmiyor. Biz en kutsal olana yaklaşabiliyoruz, dua edebiliyoruz. Hatta kiliseye geldiğimizde vaftiz olmuş olanlarınız bu sofraya geliyor. En kutsal yere geliyorsunuz ve bu en kutsal olana dokunuyorsunuz. Bu ekmekten, bu şaraptan alıyorsunuz ve Mesih'i giyinmiş olduğunuzu, onun doğruluğuna sahip olduğunuzu, aklanmış olduğunuzu, o esenliğe sahip olduğunuzu beyan etmiş oluyorsunuz. Evet, bu konuda daha fazla bir şey söylemeden önce aklanmanın şu meyvelerini düşün. Esenlik, sevinç, umut meyveleri. İmanlar olarak bize sık sık Tanrı ile barış içinde olmamız, sevinmemiz, umutlu olmamız öğütleniyor. Bize sıklıkla bu şekilde davranmamız emrediliyor. İşte sevinci, sanki böyle sevinci seçmemiz gerekiyormuş gibi hissediyoruz, değil mi? İşte Tanrı'yla ve bu yaşamdaki durumumuzla barışık olmayı öğrenmek zorunda değil miyiz? İster dualarımızla, ister düşüncelerimizle ya da kutsal yazıları inceleme yoluyla kendimizle ve yaşamdaki durumumuzla böyle barışık olmamız gerekiyor diye düşünüyoruz ve bu bize bazen işte çeşitli kiliselerde çeşitli şekillerde geliyor. İşte Tanrı'yla şöyle barışık olursunuz. Mutluluğun 7 adımı veya işte nasıl esenliğe kavuşursunuz, nasıl huzur içerisinde yaşarsınız diye öğretileri tekrar tekrar duyuyorsunuz. Ancak Pavlus tüm bu meyveleri, tüm bu öznel gerçekleri aklanmış olmamıza bağlıyor. Kardeşler, bunlara sahipsiniz diyor. Aklandınız. İman armağanıyla bunların hepsi sizde mevcut. Hepsi sizde var. Bunları artık bunların ardınca koşturmanıza gerek yok. Bunlar dışarıdan size verildi zaten. Mesih tarafından size verildi ve o esenlik içerisinde olmanız için Kutsal Ruh sizde aktif bir şekilde zaten çalışıyor diyor Pavlus'tan. Bunu anlıyoruz. Yani geçmişte aklanmış olduğumuz ve doğru kılınmış olduğumuz için Tanrı ile barış halindeyiz ve bu nedenle sevinçliyiz ve mutluyuz. Bu nedenle sevinçliyiz. Bu nedenle mutluyuz. Mutluluğu arayıp bulduğumuz için değil, doğru kılındığımız için, aklanmış olduğumuz için mutluyuz. Tanrı'ya erişebildiğimiz için mutluyuz. Aklanmış olduğumuz için esenliğe sahibiz, Tanrı'nın huzuruna erişime sahibiz ve umutluyuz. Umutla seviniyoruz. Bütün bunları tutarlı dua yaşamımız sayesinde mi elde ettik? Yani bazıları işte sürekli işte günde 6 saat dua edersen mutlu olursun veya bir sevinç olur. Tabii ki dua ediyoruz. Tabii ki Rabbin önüne gelip dua etmemiz gerekiyor. Ama biz bu esenliğe, biz bu Tanrı'nın huzuruna erişime, biz bu Tanrı'yla barıştırılmaya, bu meyvelere dua ederek mi eriştik? Hayır. Bütün bunları gece gündüz oruç tuttuğumuz için mi elde ettik? Hayır. Günlük sessiz zamanlar denen, böyle sessiz zamanı duydunuz mu bilmiyorum ama bir sessiz zaman hareketi diye bir hareket var. İşte bir yerde sessiz kalıp işte o sessiz zamanda dua etmeniz, işte bir şekilde işte ruhsal olarak tapınmanız ve o sessizlik içerisinde işte Tanrı'dan bazı şeyler talep etmeniz, istemeniz, dua etmeniz isteniyor. Ve bu tabii sizin yaptığınız bir iş olduğu için, yaptığınız bir hareket olduğu için bundan bir şey elde etmeyi amaçlıyorsunuz. Ya daha ruhsallık elde etmek, ya dua ettiğiniz şeye erişmek, ulaşmak gibi şeylerin ardınca gitmiş oluyorsunuz. Bu yaptığınız sessiz zaman bütün bunları elde etmenizi sağlar mı? Kesinlikle hayır. Günlük sessiz zamanlardan oluşan ruhsal disiplinimiz sayesinde mi mutluyuz ve sevinç içerisindeyiz? Tabii ki hayır. Sevgili kardeşler, bizler Tanrı'nın huzuruna sevinçle çıkabiliyoruz. Çünkü Tanrı'nın sevgisi Kutsal Ruh tarafından yüreklerimize döküldü. Tanrı'nın sevgisi Kutsal Ruh tarafından yüreklerimize döküldü. Şimdi bu sevgiyi yüreklerimize dökme işini kimin yaptığına ve kimin doldurduğuna dikkat edin. Pavlus bundan bahsederken bunun tamamen bizim dışımızda olan bir şey olduğunu söylüyor. Yani yüreklerimize dökülen sevincin Kutsal Ruh tarafından yapıldığını söylüyor. Kutsal Ruh'un yaşamınıza akması için sizin hani bir yerde pompaları açmanız gerekmiyor. Sizin bir yerde işte iletişim kanallarını açık tutmanız gerekmiyor. Sizin hiçbir şey yapmanız gerekmiyor. Bütün bunları yapan Kutsal Ruh'un kendisidir. Şimdi şu sevgiyi yüreklerimize dökme işini kimin yaptığına bakalım. Tabii bunu görüyoruz. Yani bunu Kutsal Ruh'un doğrudan, yani Pavlus Kutsal Ruh'un yaptığını söylüyor. Nasıl diyor? Çünkü bize verilen Kutsal Ruh aracılığıyla Tanrı'nın sevgisi yüreklerimize dökülmüştür diyor, değil mi? Kutsal Ruh aracılığıyla Rabbi İsa Mesih'in sevgisi yüreklerimize dökülmüş ve yüreklerimizdeki boşluğu doldurmuştur. Ve bu dünyada acı çekmek bu işi durduramaz. Yani bu acılar bizdeki sevinci engelleyemez. Hastalıklarımız bu sevinci durduramaz. Acı bu dünyanın bir parçası. İnsan günahından dolayı acı çekmeye devam edecek. İnsan günahından dolayı, buna Hristiyanlar da dahil, ölmeye devam edecek. Mesih gelene kadar ölüm devam edecek. Mesih'ten sonra artık tüm ölüler diriltilecek. Önce Mesih'e ait olanlar, ondan sonra ona ait olmayanlar diriltilecek. Yargı gününden sonra da ölüm olmayacak. Hiç kimse ölmeyecek. Geçmişte ölmüş olanların hepsi diriltilecek. Geçmişte ölmüş olup gömülmüş olanlar diriltilecek. Geçmişte ölmüş olup tamamen yakılmış ve kül olmuş olanlar yine diriltilecekler. Ve Mesih'in önünde her birimiz hesap vereceğiz. Mesih'in önünde bizler hesap verirken şunu unutmayalım. Bizim için hesap çarmıhta kesilmiştir. Çarmıhta bizim cezamız ödenmiştir. Çarmıhta bizim fidyemiz verilmiştir, kefaretimiz verilmiştir ve artık antlaşma topluluğunun üyesi haline gelmişizdir. Artık Rabbin kilisesinin bir parçası haline geldik. Evet, onun için bu dünyada acı çekmek bu işi durduramaz. Tanrı'nın sevgisi su gibi akıp yolunu mutlaka bulur. Ruhumuzun en derin, en karanlık girintilerini doldurur. Pavlus'un acı çekme konusuna nasıl girdiğine bir dikkat edin. Biz Tanrı'nın yüceliğine umut bağlayarak seviniyoruz. Bunun da ötesinde çektiğimiz acılarla da seviniyoruz. Tanrı'nın yüceliği bizim acılarımızla paraleldir. Pavlus bizim acılarımızı ve aynı nefeste Mesih'in acılarını ve ölümünü düşünmeden Tanrı'nın yüceliğini düşünemiyor. Evet, yani bizim acılarımızla Mesih'in acılarını birlikte anlattığını görüyoruz. Martin Luther'in yücelik teolojisiyle çarmıh teolojisi arasındaki farkı tanımlaması çok bilinen bir tanımlama. Teoloji dünyasında Hristiyan teolojisi okuyanlar yücelik teolojisini veya çarmıh teolojisini veya yücelik odaklı teoloji veya çarmıh odaklı teoloji de deniyor buna. Bunu duymuş olabilirsiniz. Yücelik teolojisi bizi Tanrı'nın yüceliği ve görkemine odaklanmaya, onun göksel özüne inmeye ve dünyayı arkamızda bırakmaya çağırıyor. Buna karşılık çarmıh teolojisi bize Tanrı'nın yüceliğinin çarmıhta, Mesih'in günahkarlarla olduğu yerde yasanın korkunç laneti altında buluştuğu ve onları bu yükten kurtarıp kendisiyle barıştırdığı yerde açığa çıktığını söylüyor. Ve Luther haklı olarak Pavlus da bu çarmıh teolojisini görüyor. Yani Pavlus'un nasıl çarmıha odaklandığını görüyor. Bizim de aynen Pavlus gibi, aynen Luther gibi, Calvin gibi çarmıha odaklanmamız gerekiyor. Çünkü kurtuluşumuz çarmıh yoluyladır, çarmıh aracılığıyladır. Kardeşler, bizim sevinmemizin nedeni Tanrımızın muhteşem, kudretli ya da harika bir Tanrı olması değil. Tabii ki Tanrımız muhteşem bir Tanrı, kudretli bir Tanrı, kurtaran bir Tanrı. Bizim sevinmemizin sebebi bu değil. Evet, bizler Hristiyanlar olarak seviniyoruz, umutla seviniyoruz. Çünkü kurtarıcımız İsa'nın başı yaralanmıştır. Ya kim böyle işte bir insanın başının yaralanmasından veya çarmıha gerilmesinden, ölmesinden, eline ayaklarına çivi çakılmasından, kırbaçlanmasından dolayı sevinir? Evet, bazen bunu düşündüğümüzde, bununla ilgili bir şeyler okuduğumuzda üzülüyoruz ama sevinin. Çünkü Mesih sizin yerinize bütün bu acıları çekti. Sizin yerinize o kutsal başına dikenden bir taç giydirildi. Bütün alnındaki deriler, başındaki derilerin içerisine bu uzun diken, yani 5 ila 10 santim arasında uzun dikenler başının içerisine geçirildi. Mesih bu acıları çekti diye sevinin. Evet, çünkü Rabbimiz İsa Mesih keder ve utanç içinde utancı hiçe sayıp sahip olduğu tüm görkemi bir kenara bıraktı ve hor görüldü. Evet, Tanrı'yı tanımanın, Tanrı'yı tecrübe etmenin bu iki yolu arasındaki farkı görmemiz lazım. Birincisi, metnimizin ilk paragrafının sonunda duruyor ve kutsal ruh aracılığıyla yüreklerimize dökülen Tanrı sevgisine odaklanıyor. Orada duruyor ve bize şöyle diyor: kutsal ruha sahipsiniz, sevinin, huzur içinde olun, esenlik içinde olun, sevinçli olun. Diğer yolsa Tanrı'nın sevgisini deneyimlemek için içeriye bakmıyor. Pavlus'la birlikte okumaya devam ediyor. Tanrı'nın sevgisini Tanrı'nın kudretli eyleminde görüyor. Evet, bu kurtarıcı eylem bize zayıflığımızda, tanrısızlığımızda geldi. Biz daha ölüyken, biz hiç kimseyi, hiçbir kurtuluşu, arayamayacak iken bize geldi. Evet, kurtuluş Tanrı'nın sevgisini ve doğruluğunu günahkarlar için çarmıhta ölerek gösterdiğinde geldi. İsa Mesih hayatını arkadaşları için değil, kendi yakın çevresi veya kendi ailesi, kendi akrabaları, hatta kendi öğrencileri ya da yoldaşları için değil, siperlerin diğer tarafındaki düşmanları için, yani günahkarlar için feda etti. Mesih yaşamını sizler için feda etti. Sevgili Hristiyan, Tanrı'nın sevgisini kendi içinde arama. Evet, doğru duydunuz. Tanrı'nın sevgisini kendi içinizde aramayın. Evet, Tanrı'nın sevgisi oradadır. Kutsal Ruh tarafından içinize dökülmüştür ama gerçekten de Tanrı'nın sevgisini yaşamak ve tecrübe etmek istiyorsanız bu sevginin kaynağına bakın, nereden geldiğini görün. Sevgili kardeşler, bu sevgi çarmıhtan geliyor. Çarmıha bakın. Mesih'in çarmıhına bakın. Çarmıhta asılı duran o kuzuya bakın. Sizin için yaralanmış olan, sizin için kanını akıtmış olan ve sizin için orada hayatını feda etmiş olan Rabbimiz İsa Mesih'e bakın. Onun çarmıhına bakın. Eğer gerçek sevgiyi arıyorsanız orada göreceksiniz. Hiç kimse düşmanları için kendisini feda etmez. Biz günahımızla, günahlarımızla Tanrı'nın düşmanı iken bizim için çarmıha gerildi. Oraya bakın. Gerçek sevgi o çarmıhtadır. Tanrı'nın sevgisi Mesih'in günahkarlar için ölümünde görülür. Onun sevgisini anlamak için günahkar olduğunuzu bilmeniz gerekir. Tanrı'nın esenliği aklanmanın bir meyvesidir. Evet, esenlik arıyorsanız çarmıha bakın. Çarmıh, Mesih'in çarmıhı size gerçek huzuru, gerçek rahatı, gerçek sevgiyi, gerçek esenliği verecektir. Çünkü Tanrı'nın esenliği çarmıh aracılığıyla gelen aklanmanın bir meyvesidir. Tanrı'dan nefret eden sizler günahlarınız içerisinde Tanrı'ya karşı daha bir düşmanken İsa Mesih'in size geldiğini bilmelisiniz. Evet, bugün okuduğumuz ayetlerin mantığı bu. Pavlus bizlere bunu anlatıyor. Pavlus aklanmanın sonucu olarak sahip olduğumuz Tanrı'nın esenliğini tartışarak başlıyor ve bunu doğal olarak diğer meyvelerin takip ettiğini söylüyor. Yani sevincin ve umudun bunu takip ettiğini söylüyor. Ancak bu umut ve bu umudu destekleyen Tanrı'nın yüceliği Pavlus'u önce bizim çektiğimiz acılara götürüyor. Sonra da doğal olarak Mesih'in çarmıhta çektiği acılara geri götürüyor. Dikkat ederseniz bizim acılarımızdan bahsederken bizim acılarımızı Mesih'in acılarıyla birleştiriyor. Ve Pavlus orada Tanrı'nın sevgisini ve Tanrı'yla barıştırılmayı buluyor. Evet, barıştırılma yeniden dost olan düşmanlara ait olan bir esenliktir. Evet, bizler barıştırıldık. Bu barıştırılmanın sonucunda ortaya çıkan bir erişmeden bahsediyor. Yani bizim Tanrı'nın huzuruna artık erişebildiğimizden bahsediyor Pavlus. Evet, ne kadar güzel değil mi? Tanrı'nın huzuruna çıkamazken, günahımızdan dolayı Tanrı ile yüz yüze gelemezken artık onunla yüz yüzeyiz. Artık affedildik. Artık onu gördüğümüzde düşüp ölmüyoruz. Kutsalların kutsalına herhangi bir kişi elini sallayarak, tapınakta elini sallayarak giremezdi değil mi? Ölürdü. Ama şimdi artık ona erişebiliyoruz. Ve Pavlus orada Tanrı'nın sevgisini ve Tanrı'yla barıştırılmayı buluyor. Evet, kardeşler, bugün okuduğumuz ayetler aklanma doktrininin özetidir ve aklanmanın kutsallaştırılmamızla olan ilişkisinin de kısa bir özeti gibi. Bu Çarmıh'ta gerçekleşenlerin önemini açıklayan ama aynı zamanda Hristiyan yaşamının şeklini de tanımlayan bir doktrindir. Aklanma yüreğe dokunmayan kuru dogmatik bir konu değil. Olamaz. Yani aklanma kelimesini duyduğunuzda veya Pavlus'tan bu sözü işittiğinizde bir gün okurken mutlaka meyvelerini düşünün. Bu aklanmanın getirdiği meyveleri, Tanrı'yla barıştırılma meyvesini, umut meyvesini, sevgi meyvesini, esenlik meyvesini düşünün. Evet, eğer yüreğiniz aklanma doktrini tarafından harekete geçirilmiyorsa onu anlamamışsınız demektir. Evet kardeşler, aklanma yani doğru kılınma öğretisi size sevinç vermeli. Hatta yüreğiniz böyle, yüreğinizi kıpır kıpır yapmalı. Aklandınız. Cezalandırılmayacaksınız. Ölüm cezası kaldırıldı. Hatta ruhsal olarak tamamen ölüyken artık yaşam verildi sizlere. İman verildi. Aklandınız. Oğulluğa alındınız. Kızlığa alındınız. Mesih'in kardeşleri ilan edildiniz. Ve Tanrı'ya baba diyerek yakarabiliyorsunuz artık. Aklanma öğretisini anlamamışsanız günahınızı ve Tanrı'yla aranızdaki düşmanlığı kavramamışsınız demektir. Tanrı'nın günahınızı ve nefretinizi ortadan kaldırmak ve Tanrı'yla insanı barıştırmayı yeniden sağlamak için neler yaptığını görmemişsiniz demektir. Evet, aklanma doktrini canlı bir doktrindir. Aklanma doktrini sevinç getirir. Aklanma öğretisi Tanrı'yla barıştırılmış olduğumuz anlamına gelir. Aklanma öğretisi artık ona erişebileceğimiz anlamına gelir. Ve Hristiyan yaşamının en büyük ayartısı Mesih'i ve çarmıhı bir kenara bırakıp kendimize bakmaktır. Bu aklanma meyvelerini, sevinci, umudu ve yalnızca Tanrı'dan gelen sevgiyi tadarken bile hepimizin karşılaştığı ayartma, içimizdeki meyvelerin ağacın kendisi olduğuna inanmaya başlamaktır. Kendi kendimize işte sevinç, esenlik ve umut içimizden geliyor. Kendi gayretimizle büyüyor ve kendi gayretimizle yetişiyor, besleniyor ve gelişiyor. Çünkü biz çok asil bahçıvanlarız demeyelim. Hiçbir işi biz yapmıyoruz. İsa şöyle diyor. Ben asmayım, siz çubuklarsınız. Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız. Evet, aklanma doktrini Tanrı'yla barıştırılmadır. Aklanma doktrini gerçek esenliktir. İsa'nın kanıyla aklandıktan sonra artık siz İsa Mesih'te kalırsınız ve o da sizde kalır. Ve siz de meyve vermeye başlarsınız. Kutsal Ruh Tanrı'nın sevgisini içinize akıtır ve Tanrı'yla esenliğe ve onun huzuruna erişime sahip olursunuz. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin.